Ayrım 12. Enver, Murat Bardakçı, sayfa 136. Enver orduyu gençleştirip ayağa kaldırmaya çalışmış, askere mücadele azmi vermişti ama çabaları hep kumanda heyetine yani subaylara yönelikti ve Anadolu askerin bilgi seviyelerini artıracak, memleketlerini ve dünyayı tanıtacak hiçbir faaliyette bulunulmamıştı. Askerin vaziyetini savaşa yedek subay olarak katılmış olan Şevket Süreya gayet güzel şekilde anlatır, hatta Munzur Dağı'nın eteklerindeki ordugahta aralarında dinlerini ve peygamberlerini bilmeyen erlerin bile mevcut bulunduğunu yazar. İlk işim talim saatlerinden başka bir de ders saatleri ayırmak oldu. O sıralarda savaş biraz tavsamıştı. Bölüklerin mevcudu arkadan gelen yeni kurallarla artırılıyordu. Bugün ordunun bilgi yapısında 1. Dünya Harbi'ndeki Osmanlı ordusuna bakarak çok şeyler değişmiştir. Fakat o vakit örneğin bizim bu makinalı bölüğünde İstanbul'u bir başçavuştan başka okuma yazma bilen kimse yoktu. Daha ilk derste belli oldu ki bu bölükte hangi dinden olduğumuzu doğru dürüst ve kesin olarak bilen kimse de yoktur. Derse başlarken İstanbullu başçavuşa dersi sadece dinlemesini, sual cevaplara katılmamasını söyledim. Sonra da askerlere sordum. Bizim dinimiz nedir? Biz hangi dindeniz? Hep birden elhamdülillah Müslümanız diye cevap vereceklerini sanıyordum. Fakat öyle olmadı. Cevaplar karıştı. Kimisi İmam-ı Azam dinindeniz dedi. Kimisi Hazreti Ali dinindeniz dedi. Kimisi de hiçbir din tayin edemedi. Arada İslam'ız diyenler de çıktı ama peygamberimiz kimdir deyince onlar da pusulayı şaşırdılar. Akla gelmez peygamber isimleri ortaya atıldı. Hatta birisi peygamberimiz Enver Paşa'dır dedi. İçlerinden peygamberin adını duymuş olan birkaçına da peygamberimiz sağ mı ölü mü deyince iş gene çatallaştı. Herkes aklına gelen cevabı veriyordu. Bir kısmı sağ, bir kısmı ölüdür tarafını tuttu. Fakat birisinin kuvvetle konuştuğunu yahut bir tarafın daha ağır bastığını görünce diğer tarafın da kolayca o tarafa kaydığı görülüyordu. Peygamberimiz sağdır diyenlere o halde peygamberimiz hangi şehirde oturur diye sordum. Cevaplar tekrar karıştı. Onu İstanbul'da, Şam'da yahut Mekke'de yaşatanlar oldu. Hiçbir yer tayin edemeyenler daha çoktu. Peygamber ölmüştür diyenlere de peygamberimiz ne kadar zaman evvel öldü denildiği zaman bu sefer onlar şaşırdılar. 100 sene önce, 500 sene önce, 1000 sene önce diye gelişi güzel cevaplar verenler oluyordu. Fakat çoğu vakit tayin edemiyorlardı. Dinimizin adı ve peygamberimiz bilinmeyince de din ilkelerine ve ibadetleri doğru dürüst bilen hiç kimse çıkmadı. Ezan dinlemişlerdi fakat ezan okumayı bilen yoktu. Namaz kılan bir iki kişi çıktı fakat onların da hiçbiri namaz surelerini yanlışsız okuyamadı. Daha garibi niçin namaz kıldıklarını bir türlü anlatamadılar. İlk ders beni şaşırtmıştı. Bu bölük o zamanki milletin bir parçasıydı. Hepsi de Anadolu köylüleriydiler. Biz Anadolu köylüsünü dindar, mutasip bilirdik. Halbuki bu gördüklerim sadece cahildiler. Fakat asıl şaşkınlığım ikinci derste oldu. Daha ilk sual cevaplarda anlaşıldı ki bu askerler yalnız hangi dinden olduklarını değil, hangi milletten olduklarını da bilmiyorlardı. Biz hangi milletteniz deyince her kafadan bir ses çıktı. Biz Türk değil miyiz deyince de hemen estağfurullah diye karşılık verdiler. Hele iş vatan bahsine dönünce büsbütün karıştı. Kısacası vatanımızın neresi olduğunu bilen yoktu. Yahut da bütün bilgiler belirsiz, köksüz, şekilsiz ve yanlıştı. Bölüğü yakından tanıdıkça daha garip şeylerle de karşılaşıyordum. Askerlerin bir kısmı kendi isimlerini değil de başka adları taşıyorlardı. Künyelerinde yazılı yerler asıl doğdukları veya kayıtlı oldukları yerler değildi. Bu kayıtları düzeltmeye ve onları temize çıkarmaya uğraşırken bunu istemeyen, hatta işe büsbütün karıştıranlar da oldu. Böyle bir toplum bu harbi elbette ki ruhen isteyerek benimsemiş olamazdı. Kan, gözyaşı ve çeşit çeşit kayıplar getiren savaş 4 sene boyunca devam etti. Sadece cephelerde değil, şehirlerde ve hatta payitaht İstanbul'da büyük sıkıntılar yaşandı. Halk ekmek yerine süpürge tohumu yedi. Kavrulup öğütüldükten sonra kaynatılan nohutu da kahve niyetine içti. Enver savaş senelerinde ordunun ve memleketin tek hakimiydi. dört bir taraftaki cephelerde olup bitenlerle ve hareket planları ile meşgul olurken başka konularla da uğraştı ve kendi ismi verilen, bazısı sadece iktidarı sırasında ama zorla uygulanabilen, bazısı da uygulanmasına çalışıldığı halde kağıt üzerinde kalan değişiklikler yapmaya çalıştı. Mesela askerin başlığını değiştirdi. Orada da modelini Enver'in bizzat çizdiği ve Enveriye denen serpuş kullanıldı. Ve 1914 Kasım'ında, yani savaşa girmemizden hemen sonra, yine Enveriye yahut Enver Paşa yazısı denen yazıyı uygulamaya koymaya, daha doğrusu imlayı değiştirmeye kalktı. Hatta imlayı resmen değiştirdi. Askeri savaş hattındaki subaylara kadar yazışmalarında bu yeni imlayı kullanmaya mecbur etti. Ama yapmak istediği değişiklik sadece zamanın boşa sarf edilmesiyle neticelendi. Ve bu yeni imla da, yazı da savaşın ardından unutuldu, gitti. Enveriye yazısının ne olduğunu ve kurallarını kısaca anlatayım. Şimdi Osmanlıca dediğimiz eski Türkçe, birçok Batı dilinin imlasında olduğu gibi başka türlü yazılıp başka türlü okunur. Sesli harfler pek kullanılmaz. Harflerin bazıları birbirleriyle birleşir ve kelimeler blok teşkil ederdi. Mesela İngilizce'de yeter, kafi manasına gelen ve enough okunan kelime nasıl enough diye yazılıyorsa, aynı yazma ve okuma farklılığı eski Türkçe'de de vardır. Kitap kelimesi kitep, gazete sözü yumuşak gzhth, Türkiye'de tvrkyh diye yazılırdı. Ama harflerin bu şekilde yan yana konması ile ifade edilen kelimenin, daha doğrusu kalıbın ne olduğu anında anlaşılır ve yazı seri şekilde okunurdu. Yeni imlanın ıslahı harf, yani harflerin ıslahı cemiyeti tarafından belirlendiği söyleniyor ise de, kuralları Enver Paşa tek başına koymuştu ve bu yazı biçimi eski imlaya göre farklılıklar gösteriyordu. Alfabeye eski imlada kullanılmayan sesli harfler ilave edilmiş, kelimeler yazılırken harflerin bitiştirilmesine son verilmişti. Kelimelerde her harf tek tek ve aralarında sesler ilave edilerek ayrı ayrı yazılacaktı. Bu aslında Türkçenin kağıda konuşulduğu gibi dökülmesi demekti ama yeni imla eski imlanın süratine son vermiş ve yazmak birkaç kat yavaşlamıştı. Üstelik o zamana kadar var olmayan ü ve ö gibi yeni harfler icat edilmiş, bütün sesli harflerin şekilleri değiştirilmiş, bazı eski sesler üzerlerine işaretler ilavesiyle yeni bir şekle sokulmuştu ve bütün bu kurallar eski imlaya alışmış olanlar için zorluk çıkartmaktaydı. Yeni sistemde harfler birbirlerinden ayrı yazıldıkları için yazıya hurufi munfasıla, yani ayrı harfler deniyordu. Savaşan bir ordunun yazışmalarını yeni imla ile yapmasının emredilmesi daha büyük zorluklara sebep oldu. Birlikler yeni imla ve harfler ile gönderilen emirleri okumakta sıkıntı çekiyor ve cevaplarını aynı yazı ile yollamaları da mesele oluyordu. Kumandanlar imlayı değiştirme işinin savaş sonrasına bırakılmasını teklif ettiler. Teklifler kabul görmedi ama yeni imla da zamanla kullanılamaz oldu. Kazım Karabekir hatıralarında Enver Paşa yazısının aslında Enver Paşa'nın değil, kendisinin buluşu olduğunu, yeni alfabe ile imlayı 20. yüzyılın ilk senelerinde Rumeli'de görev yaptığı sırada bizzat geliştirdiğini ve Enver'in bu sistemi sonraki yıllarda kendine mal ederek uyguladığını yazar. Bölüğün çavuş, onbaşıları ile efradından, erlerinden istidadı olanları ayırdım. Bunlara evvela kroki öğrettim. Pek çabuk tepe, dere, yol, köprü, orman vesaire işaretleri öğrendiler. Büyük küçük muhtelif sınıfları işareti de böyle. Şimal, kuzey, cenup, güney ve mikyas hakkında daha basit şeyleri öğrettim. Birkaç derste kroki yapabilmeye başladılar. Arazide tatbikat ile de birkaç hafta uğraştım. Aynı zamanda okuma yazma dersi de açtım. Evvela rakam bellettim. Sonra harfleri ayrı ayrı yazmak usulüyle ve ancak Arabi kelimelerde kullanılan harflerden sarf-ı nazar ederek elif bağı basitleştirdim. Huruf-ı munfasıla, ayrı harfler ile efrat, erler çabuk okuyup yazıyor. Bunu o zaman pek samimi arkadaşım olan Enver Bey pek beğendi. Harbiye nazırı olunca kimseye haber vermeden bunu bütün millete tatbik ediyordu. Benim itirazıma karşı çıkan ilk sendin, neden beğenmiyorsun dedi. Ben neferler için kabul etmiştim. Bunu esaslı öğrenen diğer tarzı da okuyabiliyordu. Fakat münevverler, aydınlar için bu mufassal, ayrıntılı harflere kim taraftar olurdu? Fakat Enver Paşa'ya anlatamadım. 3 aylık faaliyetimin müthiş semeresini topladım. Muhtelif sınıflara ufak bir tatbikatta benim küçük zabitlerim mükemmel rapor ve kreki gönderdiler. Hakikaten bu tatbikatta mektepli süvari zabitlerimizin krokileri pek fena idi. Mektepten 4-5 sene evvel çıkanlar büsbütün unutmuşlar ve deriyi tepe gösteren, düşmanı krokide gösteremeyenler vardı. Bu hareket manastırda mühim bir faaliyet uyandırdı. Muhtelif sınıflar etrafıma sıkı toplanmışlardı. Etrafla sıkı temas ve onlara benim usulde okuyup yazma ve kroki öğretmeler başladı. Bugün kullandığımız Latin alfabesindeki kelimelerin okunduğu gibi yazılmaları kuralının ilk kullanımı Enver'in 1914'te ortaya attığı Huruf-u Munfasıla denen alfabedeki imla kaideleridir. Enver'in eğitim alanında yaptığı ve o zamana kadar örneği görülmemiş olan değişikliklerden biri de şehzadelere mahsus bir okul açtırmasıydı. Padişahların oğulları yahut oğullarının çocukları, yani hanedanın erkekleri günün birinde tahta geçme ihtimalleri bulunmasına rağmen asırlar boyunca mektebe gönderilmemiş ve konaklarında özel dersler almaları ile yetinilmişti. Dolayısıyla günün şartlarından ve gelişmelerinden uzak, apayrı bir dünyada yaşıyorlardı ve dünya ile tanışmaları Enver Paşa sayesinde oldu. Küçük yaştaki şehzadelerin askeri eğitim görmelerine karar verildi. Ihlamur kasrını bu işe tahsis ederek Şehzadegan Mektebi haline getirildi. 15 yaşın altındaki şehzadeler bu mektebe gitmeye mecbur edildiler. Edebiyat, tarih, ulûm-i dinniye, matematik ve geometrinin yanı sıra askeri eğitim almaya mecbur tutuldular. Enver daha ileri yaştaki 2 şehzadeyi sonraki senelerin son halifesi Abdülmecid Efendi'nin oğlu Ömer Faruk ve Sultan Abdülmecid'in torunu olan kayınbiraderi Şerafettin Efendileri ise Viyana'ya tahsile gönderdi. Daha sonra Prusya terbiyesi almış sert birer subay olmaları için Almanya'ya, Potsdam'daki askeri akademiye nakletti ve bu 2 şehzade için bir eğitim yönetmeliği de yayınladı. Hanedanın şimdi hayatta bulunmayan mensupları, Enver Paşa'nın Ömer Faruk Efendi'nin tahsiline itina göstermesinin sebebinin savaştan zaferle çıkılmasının ardından tahta kendisi gibi Alman askeri terbiyesini yakından bilen bu genç şehzadeyi geçirmek düşüncesi olduğunu söylerlerdi. Dünya Harbi'nin ilk felaketi Rus işgali altındaki Sarıkamış'ı geri alabilmek için 1914'ün Aralığı ile 1915 Ocağı arasında yapılan ama savaş tarihimizin en hüzünlü mağlubiyetlerinden biriyle neticelenen harekattır. Ve Sarıkamış bozgunun 2 önemli şahsiyeti vardır. Enver ve Hafız Hakkı Paşalar. Hafız Hakkı'nın kaderi daha ilk gençlik senelerinden itibaren zaten Enver ile yan yana yazılmış gibidir. Askeri mektepte beraber okumuşlar, harp okulunu beraber bitirmiş ve aynı bölgeye tayin edilmiş, birbirine yakın yerlerde eşkıya kovalamış, o senelerde gizlice faaliyet gösteren aynı teşkilata katılmış, yani iddiatçı olmuş, 31 Mart'ın bastırılmasında birlikte bulunmuş, biri Viyana'da, diğeri Berlin'de aynı zamanlarda askeri ateşelik yapmış, hatta medeni durumları bile birbirinin aynı olmuş ve saraya damat girmişlerdir. Enver Paşa Şehzade Süleyman Efendi'nin kızı Naciye Sultan ile Hafız Hakkı da bir başka şehzadenin, Selahaddin Efendi'nin çocuğu ve Naciye Sultan'ın kuzeni Behiye Sultan ile evlenmiş ve 2 genç subay kader arkadaşlığının yanı sıra hısım da olmuşlardır. Her ikisi de yazmaya meraklıdır. Enver Paşa bu merakı dolayısıyla hayatı boyunca raporlar ile örgüt ve parti programlarının haricinde resmi şahıslara, aile mensuplarına ve özellikle de hanımı Naciye Sultan'a tamamı binlerce sayfa tutan mektuplar gönderirken Hafız Hakkı Paşa da Tanin ve Şura-i Ümmet gazeteleri için makaleler ile 2 de kitap kaleme almıştır. Balkan Savaşı'nın ardından gazetelerde tefrika ettirdikten sonra kitap haline getirdiği Şanlı Asker Ali Çavuş ve Bozgun, Sarıkamış Harekatı'nda çok önemli rolü olan Hafız Hakkı Paşa'yı şimdi biraz daha yakından tanıyalım. Süvari temini Hacı Halil Efendi'nin oğlu ve tam ismi İsmail Hakkı olan Hafız Hakkı 1879'da Manastır'da dünyaya geldi. Serez'de ve Köprü'de ilk tahsilini yaptığı sırada Kur'an'ı hıfzetti ve artık Hafız Hakkı diye bilindi. Babasının hacda vefatından sonra annesi Habibe Hanım ile beraber manastıra gitti. Orada askeri rüştiye ile askeri idadiyi 1902'de İstanbul'daki Harbiye Mektebi'ni sınıf birincisi kurmay yüzbaşı olarak bitirdi ve önce manastıra daha sonra da Selanik'e tayin edildi. Enver gibi Bulgar çeteleriyle mücadele edip çatışmalara girdi. 1904'te kol ağası ve 4 sene sonra da binbaşı oldu. O senelerde Terakki ve İttihat Cemiyeti'ne katılan Hafız Hakkı, 1908'de ilan edilen 2. Meşrutiyet'in ardından Genelkurmay'ın 4. Şubesinde görev aldı. Oradan Viyana Sefareti Ateşe Militerliğine tayin edildi. Enver Bey de aynı günlerde Berlin Askeri Ateşiliğine gönderilmişti. Ve Hafız Hakkı ile beraber Alman askeri kültürü ile bu vazifeleri sırasında ünsiyet kesbedeceklerdi. Hafız Hakkı Bey 1909'daki 31 Mart ayaklanmasının patlaması üzerine Viyana'dan Selanik'e geçti. Mahmut Şevket Paşa'nın kumanda ettiği hareket ordusu ile beraber İstanbul'a geldi ve Paşa'nın kurmay heyetinde yer aldı. Ayaklanmanın bastırılmasının ardından kurulan askeri mahkemenin soruşturma heyetinde görev yaptı. Sonra yeniden Viyana'ya döndü. 1910 Aralığı'na kadar Viyana'da bulunan Hafız Hakkı Bey bir ara yeniden İstanbul'a geldi. 17 Şubat 1910'da Ortaköy Sarayı'nda Sultan 5. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmet Selahattin Efendi'nin kızı Behiye Sultan, Çırağan Sarayı 20 Eylül 1881 Kahire 5 Mart 1948 ile evlendi ve Enver gibi hanedan damadı oldu. Viyana'dan dönüşünde önce Genelkurmay'ın 3. Şubesine tayin edildi, 1911'de de 1. Kolordu'nun Kurmay Başkanlığı vekaletine getirildi. 1. Balkan Savaşı'ndaki Çatalca müdafaasındaki sol kanat muharebelerinde gösterdiği başarı üzerine rütbesi 1913 Ocağı'nda yarbaylığa yükseltildi ve Enver'in orduyu gençleştirme operasyonunun ardından Genelkurmay 2. Başkanı oldu. 7 Aralık 1914'te albaylığa getirildi. Mirliva Ziya Paşa'nın yerine Kafkas cephesindeki 3. Ordu'ya bağlı 10. Kolordu'nun kumandanı Enver Paşa ile anlaşmazlığa düşen 3. Ordu kumandanı Hasan İzzet Paşa'nın kumandanlıktan alınması üzerine de 10 Ocak 1915'te de bu ordunun kumandanı ve paşa oldu. Rütbesi Mirlivalığa yani Tuğ Generalliğe yükseltildi. Sarıkamış bozgunun ardından yakalandığı tüfüsten kurtulamayarak 15 Şubat 1915'te Erzurum'da vefat etti. Naaşının İstanbul'a getirilmesine uğraşıldıysa da olmadı. Kars kapısına defnedildi ve annesi Habibe Hanım'a hıdamat-ı vataniye tertibinden 4000 kuruş maaş bağlandı. Kars'taki 14. Mekanize Piyade Tugayı'nın karargahı olan Kışla, bugün onun ismini taşımakta ve bölgede yapılan bazı askeri tatbikatlara onun adı verilmektedir. Hafız Hakkı Paşa, Sarıkamış'ta yapılacak bir harekata önce karşı çıktı. Sonra destek verdi. Üstelik harekatın sonuna doğru birliklere o kumanda etti. Paşa'nın karar değişikliği bazı telgraflarında ve günlüklerinde açıkça görülüyor ama bozgunun ardından başarısızlığın sorumlusu olarak Enver Paşa'yı gösteriyor. Harekattan önceki bazı raporlarında mesela 6 Eylül 1914'te ilkbahara kadar olan zamanı harpsiz geçirmeyi tavsiye eden Hafız Hakkı Paşa, 29-30 Kasım'da da aynı görüş ifade etmiş ama 3 gün sonra fikrini değiştirmiş ve 3 Aralık 1914 tarihli raporunda bu defa Rusların sağ yanına saldırmanın kabil olduğunu yazmıştı. Paşa günlüğünde meseleyi sadece Sarıkamış ile sınırlı tutmamakta, İşi Batum'u Rus işgalinden kurtarmaya ve Kafkasya'ya girmeye kadar götürmektedir. Batum'a karşı bir harekata ve askerin yürüyüşe geçirilmesine taraftar olmayan Bronsar Paşa'yı 16 Kasım 1914'te ikna ederek kendisiyle aynı görüşte bulunan Enver Paşa'nın da olurunu almış ve aynı gün 3. Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa'ya yine muzafferiyetler konusunda bir telgraf göndermiştir. Hasan İzzet Paşa, Enver'in askeri mektepten hocasıdır. Kış aylarında yapılacak olan böyle bir harekata karşı çıkması üzerine Enver Paşa'nın "Eğer hocam olmasaydınız sizi idam ettirirdim" dediği iddia edilir ve bu karşı çıkış üzerine sağlık sebepleri gerekçesiyle görevinden alınıp Avusturya Macaristan ordusu nezdine Osmanlı ordusu askeri murahhası tayin edilen kumandandır. Ama harekattan önceki uyarılarına, mesela 14 Kasım 1914'teki telgrafındaki "Bu mıntıkada iaşe ve cephanenin ikmali tasavvur olunamayacak kadar kesbi müşkilat ediyor. Bilhassa bu iki mesele ve ordunun kısmen çıplak bulunması bu kış mıntıkasında harekat askeriye pek büyük tesir yapıyor" şeklindeki hayati uyarısına da kulak verilmeyecektir. Hafız Hakkı Paşa günlüğünde sık sık cüret ifadesini kullanmakta, cüretkar davranmak gerektiğini ve başarının yolunun cüretten geçtiğini söylemektedir. Üstelik harekatın sadece Sarıkamış ile sınırlı tutulmaması gerektiğini anlatıp, Batum'dan, Kars Ardahan hattından ve Kafkasya'dan da bahsederek Napolyon Bonaparte'ın 1796'daki İtalya seferini hatırlatmakta, Napolyon'un aç ve çıplak askerlerine İtalya'yı gösterdiği gibi biz de Kafkasya'ya girmeliyiz demekte ve harekattan zafer yahut yenilgiyle çıkıldığı takdirde olacakları hayal etmektedir. Biz kazanırsak başımız dik olarak 30-40 sene sulh içinde göstereceğimiz faaliyet ile bütün şarkı sefaletten kurtaracağız. Biz batarsak 100 milyonlarca zeki, masum şarklılar, Türkler, İslamlar uzun esaret ve sefalet devirleri geçirmeye mahkum olacaklardır. Allah adildir, maksadımız pek büyüktür, azmimiz mezittir, boldur. Tedabirimiz, tedbirlerimiz mümkün olduğu derecede iyidir. Binaenaleyh muvaffakiyetimiz emindir. Günlüğüne 18 Aralık 1914'te yazdıklarından. Hafız Hakkı Paşa'nın doğru çıkan tek hayali maalesef işte budur. Yenilgi ve yenilgiden sonra gelen uzun esaret ve sefalet günleri. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından dünya üzerinde artık tek bir bağımsız Müslüman memleket kalmayacak. Tamamı ya işgale uğrayacak yahut Hristiyan dünyasının esareti veya himayesi altına gireceklerdir. Hafız Hakkı Paşa'nın bozgundan sonraki ruh hali günlüğüne mükemmel şekilde aksetmiştir. Ruhi bakımdan artık çökmüş gibidir. En ufak bir hataya bile tahammül gösterememekte, etrafını kasıp kavurmakta, asker kaçaklarının üstelik her gün daha fazla kaçağın idamını emretmekte, subayları divanı harbe göndermekte, askeri öldüresiye dövmekte, birliklere dağıtılması gereken ekmeği satan askerin kafasını taşla ezip kasatura ile gözünü parçalamaktadır. Ama uğradığı mağlubiyete rağmen hala Şark cephesine asker sevkini benzer bir harekat ile günün birinde Kafkasya'yı istilayı hayal etmektedir. Zira Kafkasya onun gözünde kendi memleketinden yani doğum yeri olan Balkanlardan bile daha önemlidir. Bu devlete Kafkasya Rumeli'den alınacak parçaya nispeten 100 defa daha mühimdir. Devletin Kafkasya'yı ihmal ederek yine Rumeli'ye ehemmiyet verilmesi Kanuni devrinden beri başlayan felaketleri temadi devam ettirmek demektir. İlkbaharda taarruza geçmezsek Ruslar kendilerini faik, üstün adedecek ve taarruza geçeceklerdir. Ruslar Osmanlı arazisini istila ettikleri vakit Ermeni ve Kürtleri isyana teşvik edebilirler. Rus arazisine biz girecek olursak orada İslam ahaliyi ayaklandırmaya muvaffak olabiliriz. Enver Paşa'ya Hasan Kale'den 22 Ocak 1915'te gönderdiği ve metnini günlüğüne de aldığı telgrafından. Enver'in de Sarıkamış bozgundan bir sene sonra Hafız Hakkı Paşa'nın ardından 3. Ordu Kumandanlığı'na getirdiği Mahmut Kemal Paşa'ya gönderdiği bir şifreden Şark cephesinde bir şeyler yapmaya karar verdiği ve yapmak istediği her ne ise bunu 1916 ilkbaharında hayata geçirmeyi düşündüğü görülüyor. 28 Aralık 1915'te Erzurum'a Mahmut Kamil Paşa'ya gönderdiği şifrede ilkbahar teşebbüsünü son derece mahrem tuttunuz. Bu hususta memurini mülkiyeye lüzumundan fazla malumat verilmemesini rica ederim diyor. Mahmut Kamil Paşa da hemen o gün gönderdiği cevapta ilkbahar hakkındaki işar-ı samilerinin mahremiyetine itina olunmuştur. Bu baptaki mütalaat ve maruzata acizanem kari ben arz olunacaktır diye yazıyordu. Burada Hafız Hakkı Paşa'nın 3. Ordu Kumandanlığı'na tayinin ardında bir başka sebebin bulunduğu yolundaki bir iddiadan bahsetmem gerekiyor. İddia son sadrazam Tevfik Paşa'nın oğlu Sultan Vahdettin'in damadı ve profesyonel asker olan İsmail Hakkı Bey'e 1881-1977'ye aittir. Sultan Vahdettin'in tahta geçmesinden önce büyük kızı Ulviye Sultan ile evlenen İsmail Hakkı Bey Nikahından kısa bir müddet sonra Enver Paşa'nın emriyle ve ateş hattında görevlendirilmek üzere Filistin cephesine tayin edilmiştir. İsmail Hakkı Bey seneler sonra yayınladığı hatıralarında her iki hanedan damadının da ateş hattına gönderilmesinin ardında cephede can vermeleri ve hanedan damatları arasında Enver Paşa'dan başka bir askerin kalmaması tasavvurunun bulunduğunu yazacaktır. Enver Paşa bu emriyle beni yok etmek istemişti. İstemişti ama Yüce Tanrım bu sefer de beni korumakta devam edecek ve ben ölmeyecektim. Halbuki o gençliğine doymadan Türkistan'ın ücra bir köşesinde kuş uçmaz kervan geçmez bozkırında bana layık gördüğü şehadet rütbesine kendisi ermiş oldu. Her şeye rağmen burada onun hatırasını yine rahmetle anar ve kendisine Tanrı'dan mağfiret dilerim. Bugün düşünüyorum da aklıma en uygun gelen cihet Enver Paşa'nın damatlar arasında askeri bir şahsiyetin tabii kendisi müstesna yer almaması düşüncesi olsa gerekti. Zira Osmanlı hanedanının damatları arasında asker olarak benden ve kendisinden başka bir de Behiye Sultan'ın eşi Hafız İsmail Hakkı Paşa vardı. Enver Paşa bu zatı da Erzurum cephesine göndermiş, zavallı paşa orada lekeli hummadan şehit olmuştu. Anlaşılan arkada kalan beni de Filistin cephesinde ilk ateş hattına göndererek benim de şehitler kafilesine katılmaklığımı istemişti. Hafız Hakkı Paşa'ya göre Sarıkamış mağlubiyetinin sorumlusu Enver Paşa'dır. Şehit sayısını günlüklerin bir yerinde 30, bir başka yerinde 100 bin olarak vermekte ve bütün kabahati Enver'e yüklemektedir. Muhacirler meselesi bir felaket. Topların nakli için zavallıların öküzlerini de almışlar. Keşke Rus elinde olup şehit olsaydık diye bağıranlardan gece gündüz kadın çocuk vaveylası. Ah Enver, ah bu kış seferini tacil etmek. Sonra da bu parlak taarruzda 9. kolorduyu 4 nala kaldırmakla 100 bin masumun kanına girdin. Allah seni affetsin. Günlüğüne 16 Ocak 1915'te yazdıklarından sayfa 95. 1914'ün sonu ile 1915 ilkbaharı sadece Sarıkamış'ta yaşanan faciadan ibaret değildir. Aynı günlerde Mısır ve Irak cephelerinde de büyük hezimetler yaşanmış, Cemal Paşa'nın başlattığı kanal harekatı ile Mısır'ın İngilizlerin elinden alınması hayali on binlerce Mehmetçiğin Sina çöllerinde canlarını vermesiyle neticelenmiş, Basra'da elimizden gitmiş ve tek zafer Çanakkale ile Kuttule Mağare'de elde edilmiştir. 12. ayrımın sonu sayfa 146.